Merhabalar, Büroda programıyla huzurlarınızdayız. Ben Anıl Halis Akar.
Ben Cem Gezgör.
Tüm dinleyicilerimize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Yepyeni bir içerikle farklı bir program hazırladık sizlere.
Evet, bundan önce sevgili Anıl Halis Akar'la birlikte 2,5 yıl sürdürdüğümüz 93 bölümden oluşan, hatta 94 bölümden oluşan bir programımız vardı. Afyon Gün FM'de yayınlanıyordu. Ortaya Karışık isimli program. Biraz onun devamı gibi ama artık daha da çeşitlendirerek ve daha çok işte podcast mecralarında yayınlayacak şekilde biraz daha spesifize ederek devam edelim yolumuza dedik. O yüzden tabii ki ilk programın adını değiştirerek bu yola başladık.
İlk önce Ortaya Karışık'ın bir emeğini teslim edelim istersen. Ne denir artık, çıraklık zamanımızı Ortaya Karışık'la atmış olduk.
Yani dolu dolu birer saatten oluşan, içinde şarkılardan oluşan 93 bölüm, 94 bölüm yaptık.
Evet, konuklar ağırladık. Birbirinden değerli konuklar katıldı programımıza.
Özellikle pandemi süreci hemen başladığında telefon yayınları, işte onları bağlanma, onları mixleme aşamaları falan filan derken artık başka bir boyuta erişmiştik. Hani evet. Bir programda artık 5-6 konuk, hatta daha fazla ağırladığımız da olmuştu.
Tabii telefon bağlantılarıyla aslında hani radyoculuk sektöründe ilk biz başladık diyebiliriz, evet. Bu şey. Çünkü evde insanlar evdeydi bir nevi. Hani hepimiz ne yapacağımızı
bilmediğimiz bir dönemde. Daha bu süreç hemen başlar dönemde. Başlamaz. Biz Mart'ın hemen 2. 3. haftası başlamıştık. Bu süreç nasıl geçiyor, neler konuşuluyor diye.
Evet. O psikolojiyi dinleyicilerimizle paylaşalım istedik. Yani insanlar evlerinde neler yapıyor.
Ya sonuçta bir hayat daha devam ediyor ama bu sefer dört duvar arasında devam ediyor ve nasıl diye. Ondan önce de zaten yani daha normal süreçler yaşarken, pandemiden önceki süreçten bahsediyorum. O zaman da yine konuklarla işte ekonomi konuştuk. Araç sektörü, hatta şimdi işte ikinci el araçlar patladı. Evet. O zamandan sinyalini vermiştik şeylerde.
Tabii gündemde ne varsa konuşmuştuk. O dönem otomobil sektöründeki uzman isimleri konuk, evet, etmiştik. Kendi alanında uzman isimler programımıza konuk olmuştu. Zaten konuklarımızın hepsi birbirinden değerli. Evet. Buradan da hepsine bir kez daha teşekkür edelim. Afyon Gün FM'e teşekkür edelim. 2,5 sezondur bizim kahramızı çektiler. Evet. Dinleyicilerimize desteklerinden dolayı teşekkür edelim. Dinleyicilerimize artı bir teşekkür daha edelim ki bizleri o kadar çok mutlu ettiler, desteklediler ki.
Teşvik ettiler.
Spotify'a, evet, ve farklı işte podcast mecrasına teşvik etmiş oldular bizi.
Evet, biz de artık o yüzden ilk programın adını değiştirdik. Çünkü artık Ortaya Karışık koyamazdık. Spotify'da ya da diğer mecralarda Ortaya Karışık diye yazıldığında artık binlerce sonuç çıktığını gördük. Dedik ki biz artık bu programın adını Büroda ismini verelim. Çünkü yani şeyi de fark ettik. Şimdi ikimiz yüksek mimarız. Yani 10 yıldır bu mesleği icra ediyoruz. Bunun dışında tabii ki seninle uğraşlarımız var. Yani bu işte podcast mecraları, işte radyoculuk, diğer şeyler, işte şarkı şeyler, müzisyenlik. Yani işte, evet, ne arasan var aslında bunun. İşte tabii ki yani amatör seviyede onlar ama artık dedik hani burada da program adını değiştirerek başlayalım. Oradan devam edeyim. Niye değiştiriyoruz? Çünkü insanlar aslında yani kendi ofislerinde de bürolarında da yine gündemden konuşuyorlar aslında. Yani sen yatağından kalkıp kahvaltını edip sabahın köründe işine gittiğinde yine, tabii, gündemden konuşuyorsun. İşte euro dolar niye bu kadar yükseldi? Ondan konuşuyorsun. Herkes... İşte benim çocuk evde kalmış. İşte hocasıyla internetten bağlantısını kuramıyor. Sende de öyle problem var mı? Toplantıları nasıl hallediyoruz? Biz de artık internete mi kayacağız? Ofiste mi çalışmaya devam edeceğiz? Yani bunlar artık normal senin yaşantının bir parçası. Hatta ofiste konuşulanlar ev ilişkilerini, aileyi etkiler. Ailede gördüğünü olan iş arkadaşlarıma da yansıtmayayım dersin. Tabii. Ama bir yandan onlarda da paylaşımda bulunursun. Bir arkadaşın sana sevdiği şarkıyı dinletir. Yani aynen aslında... Normal sen radyoda ya da bu tarz mecralarda nasıl davranıyorsan bir ofiste de onu davranıyorsun.
Ama sosyal bürolarda yaşamlarımız bile artık bürolarda, ofislerde olmaya başladı ki hani, evet, artık dilediğimiz gibi özgürce işte restoranlara, kafelere işte gidip sohbetler edemiyoruz, sosyalleşemiyoruz. Bu yüzden hani bütün gruplar, insanlar, dikkat eden insanların hepsi böyle evlerinde, bürolarında bu işleri, evet, tartışıyorlar, gündemi yorumluyorlar.
Artık kendi evleri bile kendilerinin büroları olduğu için.
Tabii bürolarda vakit geçirme oranları arttı şimdi. İnsanlar önceden ne yapıyordu? İşte işten çıkıyordu. Hani akşam bir restoranda yemekle, evet, buluşuyorlardı ya da kahvede şey yapıyorlardı. Hani iş toplantıları falan genellikle bu şekilde ilerliyordu. Ama şimdi herkes ofiste güvendiği insanları kendi çevresine alarak vaktini öyle geçiriyor.
Evet ya, hem öyle bir de dediğimiz gibi işte ya da evlerinden çalışıyorlarsa işte internet bağlantılarını artık belki daha üst pakete çektiler ya da sınırsız internete geçtiler. Çünkü kendi çocukları, kendileri o işlerini artık her şeyini internetten ve evlerinden hallediyorlar. Artık her evin bir köşesinde de bir oldu yani. Evet. Çocuklar bu odaya bir girmeyin, ben bir toplantımı halledeyim, siz içeride kendiniz oynayın muhabbeti de olabilir. Ya da işte sen gel dersini burada çalış, derse gir yani. Evin aslında arka odasında derse giren çocuklar mocuklar. Yani artık mekanlar da biraz karışmaya başlayınca artık hayatımız komple bir büro haline geldi.
Tabii ki salonunda ders veren öğretmenler, bir sürü örnekler yaşadık bu geçtiğimiz bu 2020 felaket yılı içerisinde.
Evet, yani bir kaldı artık büyük İstanbul depremi kaldı yani, Allah korusun.
Ama sen de bunu söyleye söyleye getireceksin bir gün başımıza. Yani böyle öteleniyor her daim, böyle arada bir kendini hatırlatıyor ama.
Yani artık daha ne felaket geçirebiliriz.
Senin de bunlara yönelik bazı hislerin kuvvetli. Evet. Aman diyorum, evet diyorsun ama hala da şu an ülkemiz onu kaldırabilecek boyutta değil.
Yani Eylül'ün sonunda da biliyorsun İstanbul'a büyük, müthiş bir yine dolu felaketi yaşadık. Dolu ya. Yağdı falan. Yani artık görebileceğimiz bütün felaketleri sırasıyla hani hem politikada hem ekonomide.
Allah daha beterinden saklasın kardeşim.
Yani daha artık ne olabilir? İşte göktaşı gelebilir. Yani o tarz şeyler. Yani daha artık kendimizi biz de neye hazırlayacağımızı bilemiyoruz ama yani insanoğlunun bu evrim süreci de ilginç. Yani hani kendini yine bir şekilde bir yola koyabiliyorsun. O çok ilginç. Yani ilk pandemi dur ne oldu? Bakıyorsun ritüellerin şey oluyor. Ya ben bu saatte buradan çıkıp trafiğin az olduğu şu saatte toplu taşımayı kullanıp ya da işte şuradan şuraya yürüyerek sadece şunu yapayım falan böyle. Ya kendi plan programını yaparken bir şekilde oturtuyorsun ve bakıyorsun hani çok şükür bir iki aydır hastalanmadık ya da hani kendimi işte Covid şeyinden sıkıntıya çekmedim falan şimdi filan derken.
Maskeye alıştın.
Ritüelin ona doğru dönüyor.
Maskeye alıştın. Daha önce ilk başlarda evet. Böyle maske, gerçi ilk çıktığında olayın kimse ne olduğunu bilmediği için maske takılıp takılmayacağı da önerilip önerilmiyordu. Sonrasında zorunlu hale gelmesine rağmen bile ama tek tük görüyoruz sokakta hala. Evet. Büyük çoğunluğu sonunda anladı hani az da olsun. Takış şeklinde değiştir. Döndüğünden burun altı, işte
kafasının
altı,
üstü.
Kafasının üstü, kolunda vesaire şurada burada oluyordu ama şimdi o oranlarımız da artmış oldu. Hayatta her şeye alışıyorsun. Yani düşünebiliyor muydun maskeyle dışarıda ömrünü devam ettirebileceğini?
Ya biz uzak doğudan gelen turistlere bakardık Ayasofya çevresinde, Sultanahmet'te. Ya bu Ağustos'un sıcağında bunlar nasıl böyle yürüyorlar falan filan, işte havalimanında görürdük böyle. Hani bu hayatları nasıl sürdürebiliyorlar diye. Şimdi artık bir hayatımızın parçası oldu. Hatta lüks tekstil firmaları da artık bunu başka bir modanın bir parçası haline getirdiler yani şey maskeleri. İşte giydiğin gömleğin kumaşından ayrı bir maske şeyler. Hani artık ticareti, o da bir ayrı bir sektör.
Ticarete bile dönmüş oldu bu ama onları hala daha güvenmiyorum ben onlara. Biliyor musun? Hani böyle söylüyorsun sen de. Hani
şimdi o firmaları da şey altında bırakmayalım.
Evet, zan altında bırakmayalım ama en böyle hani kullanabilir böyle takıp gerekirse çift takıp böyle bildiğimiz normal eczanelerde satılan cerrahi maskelerden alıp en güvendiğim maskeler onlar hani böyle. Yok işte kumaşmış, yıkanılabilirmiş, şuymuş, buymuş falan. Hep böyle bir şeyle bakıyor bana. Şimdi yıkanılabilirse diyorum ben onu şimdi soğuyacağım. İşte o deterjan şeyi gelecek vesaire.
Ya bir de işte paranoya başladı. Bu süreçten de biraz psikologların faydalanabileceğini düşünüyorum. Gelecek dönemde.
Acaba. Ama bak bir şey vardı. Hazır sırası gelmişken onu paylaşalım. Bazı öngörülerimiz de tuttu. İlk programda söyledik. Biz bu vakalar artacak, insanların psikolojisi bozulacak. Ekonomimiz zaten artık o tartışılmaz boyuttaydı da. Abi insanlar eve tıkılınca böyle ne bileyim boşanma vakaları arttı. Ekonomi zaten...
Ve insanların gelecek kaygısı arttı. Yani ne olacak biz bu seferden? Hani şimdilik idare ediyoruz bir şekilde. Hani işin yarısını eve taşıdık ya da evdeki işin tamamını artık kendi bürolarımıza taşıdık. Home office kullananlar çok oldu. Hani ama bu süreç artık nereye kadar devam edecek ya da biz ne yapacağız? Gelecekte bizi neler bekliyor diye insanlarda bir kaygı süreci de falan başlamış durumda.
Evet, tahammülsüzlük de artmış vaziyete geldi.
Ve tam şimdi başlamış duruma geldi. Yani evet. Belli bir alışma süreci. Tamam ben galiba hayatı tutturduk bir şekilde devam ediyor süreci. Ve şimdi şey bundan sonra ne yapacağız? Yani bu yurt dışına çıkan insanlarda da oluyor. Mesela ilk gittiğinde yurt dışına işte 20 gün süper işte Amerika'ya geldim buradayım okuyacağım hem çalışacağım. İşte hayat süper. 20 günün sonunda ya tamam her şeyi oturttuk ama lan dostlarım da yanımda değil şimdi onları özleme. Bir ayın sonuna doğru hatta bu yani araştırılmış bir şey şimdi ismini unuttum. Bir sendrom deniyor işte buna. Yani... Birinci ayın sonundan itibaren sen şey diyorsun ya eskisi mi daha iyiydi, buradaki düzen mi daha iyi, tanıdıklar o mu?
Yurt dışına gitmeye gerek yok. Anadolu'dan gel İstanbul'a hani okumaya gel, üniversiteye gel. Hani ilk başta bir üniversitede okuyorsun.
Ya İstanbul'daysan
hani. İstanbul'dasın. İşte hele bir de mimarlık okuyorsun evet. falan böyle. İlk bir iki ay at havanı. İşte Boğaz'da takıl, otur işte denizi seyret. Sonrasında bu İstanbul'da yaşamın vermiş olduğu bir çileyle boğuşmaya başla. Trafikte mi kal? İşte bir buçuk saat sürsün evden okula gitmen. İşten eve gelmen 4 saat sürsün. Yani buradan Afyon'a gidiyorsun 4 saatte düşünsen. Tabii. Karşıdan buraya gelemeyen yani Kadıköy'den ne bileyim Bakırköy'e gidemeyen 4 saatte insanlar var ya.
Aynen öyle. Yani o yüzden işte bu süreçte insan olduğunun hep bir şeyi var. Hani her şey düzelecek diye bakma durumu. Onun evrilmesi ve artık şeye doğru dönmesi. Özellikle pandemi sürecinin devam etmesi ya da diğer ülkelerdeki şeylerle karşılaştırıyorsun Türkiye'yi falan filan. İnsanda tabii ki hala bir şekilde soru işaretleri kalıyor. Ya tamam şimdilik idare ediyoruz ama nereye kadar?
Ama o olmasa da olmaz ki Cem. Şimdi Nazım'ın dediği gibi ya umut insanda ya. O umut bir şekilde olması lazım.
İşte o zaten o ayakta tutuyor insanı. Yani insanoğlunun varoluşundan beri zaten günümüze atlattığı ne vakalar var ne olaylar var. Adım adım bir şekilde geçiyor. Onlardan ders alınıp böyle hiç savaşların olmadığı bilmem nelerin işte daha sağlıklı hayatların olduğu, politik olarak daha insanların hafif böyle yükseliyoruz galiba tüm insanoğlu olarak artık çabamız o yönde diye başlayıp sonra tekrar kişisel çıkarların ya da ülke çıkarlarının devreye girip yine bir dağılma sürecine girdiği şeyler çok oluyor. Yani tarih tekerrürden ibarettir. Kelimesini boşuna kullanmıyorlar. Hatta tarihçilerin bir kısmı kızar yani aynı şeyler değil. Farklı zamanlarda benzer olaylar yaşanır diye onlar düzeltir. Ben de öyle düzelteyim. Yani bakalım yine bizi ileride ne süreçler bekliyor. Ona göre biz de hayatımızı şey yapacağız. Yani bizim bile şu hani podcast mecralarına girmemiz bile hani ilk başlangıçta kullandığımız mikrofonlardan artık daha profesyonel gerçekten mikrofonlu ekipmanlara.
Onlar çıraklık zamanımızdı. Şimdi böyle kalfalı gelmiş vaziyetteyiz.
Yani. Aynen öyle. Yani hani ne konuşacağız ne diyeceğiz derken artık doğaçlama hani ne geliyorsa ya da işte gün içinde artık o filtreden bürolarımızda ofislerimizde neler artık geçiriyorsak o filtreden onların artık yansıması oluyor. Biraz da artık dediğimiz gibi hani programın başında bunları konuşacağız yani programda. Hani
özetle.
Şu an bile bak ismimiz soy ismimizden mesleğimizden nerelere kadar geldik. O yüzden bu şekilde sürdüreceğiz yayınımızı.
Keyifli bir sohbet olacağını inanıyoruz ve sizleri de her daim bekliyoruz. Dedik ki büroda gündemde ne varsa günlük hayatımızda nelerle karşılaşıyorsak onları konuşacağız. Her bir konuya bağlı kalmadan ya da bir mesleğe bağlı kalmadan ama İlk konumuzu da böyle mesleğimizden biraz torpil geçelim istedik ki şundan dolayı Ekim ayının ilk pazartesi başlar ve o hafta mimarlık günü ve haftası olarak devam eder. Bizler de hani Cem Gezgör'le birlikte yüksek mimar olduğumuz için kendi alanımıza bir torpil geçelim. İlk programımızda da mimarlığı ele alalım belli bir bölümde istedik. Mimarlık nedir mesela Cem Gezgör'le başlayalım. bir an konuk almış gibi hissettim.
Ve bir anda TRT2 moduna döndük. Yani, evet. Yani ilk anonstan sonra.
Değil mi?
İkinci anonsta tabii şimdi mimarlık mekan yaratma sanatıdır diye büyüklerimizin aynen bu ses tonuyla bizlere söylediği hatta derslerimizde de şey diye başlardı yani ilk derste hatırla yani mimarlık ilk dersimiz çocuklar bugün bir konu işlemeyeceğiz ama biz bakalım soralım bakalım hani mimarlık nedir bir bilen var mı evet. Bir el kaldırsın diye klasik Türkiye'de hani interaktif herhangi bir şey yapılırken kimsenin el kaldırmaması gibi sınıfta evet. Da öyle bir duruma düşmüştük ve arkadaşlarımızdan biri ya da yani şimdi de hala görüştüğümüz dostlarımızdan biri galiba el kaldırıp işte hani bir şeyler çiziyoruz tasarlıyoruz ediyoruz insanların yaşantılarına göre işte onların hayatlarını aslında bir şekilde şekil veriyoruz diye. Ondan sonra hoca da dedi ki çocuklar dedi bunu bir tek isim altında toplayalım. Mimarlık mekan yaratma sanatıdır diye. Hepimiz orada şey olmuştuk. Vay dedik hani ne olaymış bizimdeki de yaptığımız nelermiş diye.
Yani bir başka açıdan da şöyle de özetlenebilir. İşte toplumlardır mimarları üreten. Yani sonuçta yetiştiren.
Tabii.
Ama mimarlar da yaptığı binalarla, o mekanlarla toplumun şeklini değiştirir.
Aslında yansıması gibi yani herhangi bir ressam da bir hayatı boyunca gördüğü şeylerin bir yansımasıdır onun tablosu. Bizimki de yaşadığımız, doğduğumuz, büyüdüğümüz çevre, hatta biz yetiştiren hocaların tarzlarına göre de yaptığımız binalardır. Hani bizleri evet. Aslında insanlara gösteren ya da mimarlık yapıp, müzisyenlik yapıp, işte müzisyenlik yapan, işte grafik tasarımcı olup yoluna devam eden, reklamcı olan birçok insan var. Yani sonuçta bu güzel sanatların bir dalı. Ve bu bir şekilde o yaratıcılık hissi başka yerlerden çıkıyor. Yani illa mimar olman, yani mimarlık mesleğini böyle dibine kadar yapmanın da bir şeyi yok. Hani yapan tabii, arkadaşlarımız tabii. da var. Çok çeşitli işler yapanlar var. Mobilya üretenler, tasarlayanlar bile var. Hatta ama podcast çekenler var.
Tabii her meslek için geçerli. Yani evet. Şimdi her avukat mahkemeye gitmiyor, girmiyor. Ne bileyim mesela her doktorun yaptığı dal farklı.
Evet ya şey gibi işte hani insanlar kızar ya hani herkes futboldan anlıyor der futbolcular. Ama biz de diyoruz ki herkes de müteahhit olup projede çizdirebilir yani başka mimara.
Ama Türkiye'de de böyle de bir gerçek var. Herkes mimar yani. Herkes mutlaka en eleştirilebilir şey bir futbol tabii hani herkes futboldan anlar. Evet. İkincisi de herkes bina yapmaktan maşallah çok iyi anlıyor. Yani işte her yaptığın işe eleştirilebilecek bir şey bulur yani.
Ya şey gibi işte hani bu mankenlerde oyuncu olduğumu tartışması da vardır ya hani onlar da kabul etmez ama bazıları da sadece tiyatro kökenli olanlar sadece bir şey. Ama artık yani şu 2020'de hakikaten bir konuda başarılıysan ve onda dibine kadar devam ediyorsan yani isteyerek azimle o konuda başarılı oluyorsun. Artık ben onu gördüm bu ya, 30. yaşımda.
Mesleğin önemi yok diyorsun ya.
Ya meslek tabii ki yani okumak ayrı bir şey katıyor. Mesela işte makine mühendisi ya da işte mühendislik okuyanların çok fazla işte albümlerde prodüktörlük veya işte mix mastering yaptığını falan şahitlik ettim. O da diyor ki bana böyle analitik bir şey katıyor diyor. Ben mesela o programı kullanırken işte atıyorum diğer yerde yaptığım hesaplamalar kafamda şey oluyor ona göre yapıyorum diyor. Yani farklı bir bakış açısı. Eğer o konuda da başarılıysan hele Türkiye'de herhangi bir konuyla direkt popüler olma imkanın da mevcut. Kesinlikle. O yüzden artık şey öne çıkıyor. Yani sen hakikaten yaptığın şeyde iyi misin? İnsanlar o samimiyetin geçiyor mu? Yani herhangi bir meslekte bahsediyorum. Ya da yaptığın işte başarılı mısın? Dediğin tarihte projeni teslim ediyor musun? İnsanların güvenini o, kazanıyor musun? Artık o moda girdik.
Ya insanların her işinde yapması gereken uslup aslında o. Hani bir insanlığın felsefesidir o. İşte evet. Bahsettiğin şeylerin hepsi işte dürüstlük, titizlik, işi sevme odaklı. Ama Türkiye'de genel olarak baktığımızda hele inşaat sektörüne baktığımızda iş bitirmek falan çok kolay şeyler.
Yani senin bir de artık farkını ortaya koyman gerekiyor özellikle bu dönemde. Sonuçta bütün ozalit dükkanlarında işte ozalitçilerde çalışan emekçi kardeşlerimiz bile artık AutoCAD kullanabiliyor, Photoshop kullanıyor. Hatta biz çok kere şahitlik etmişizdir. Bir Gökdelen projesi yani biz oraya çıktı almaya gittiğimizde hatta
evet,
senle
evet,
bir Gökdelen projesi vardı. Onu bayağı hani kardeşim ben buraları eksik çizmişim sen oraya bir kapı koysana pencere koysana diye evet. çizdirildiğini görmüştük gözümüzün önünde ve bayağı önemli bir projeydi o. Yani projenin gizlilikleri bilmem nesi mesela orada şey hiçe sayılıyor ama oradaki kişi de artık AutoCAD çizebiliyor. Şey de senin artık kendi farkını bir şekilde ortaya koyman gerekiyor ve fark yaratman gerekiyor. Yani piyasa aslında çok zorlaşıyor ve Türkiye'deki mimar sayısına da baktığında çok Avrupa Birliği'nin kaç katı fazla. Abi. O, şimdi herkes de doğal olarak zaten kendi mesleğini icra edemeyecek durumda.
O çok çok ayrı bir boyutta hani bir sürü meslektaşımız var hani iş kaygısı yaşayan. Hala daha senelerdir belli bir tecrübe edip de hayat standardını sağlayabilecek ya yani bir üst noktaya taşıyabilecek ücretler alamayan meslektaşlarımız var. Ama bu Türkiye'nin genelinde maalesef hani sadece mimarlığa özgü bir olay değil. Tabii ki son yıllarda bu üniversitelerin çoğalmasıyla şimdi o da bir ayrı bir sıkıntı. Az önce dedik ki işte toplum mimarları yaratır. Evet. İşte mimarlar da işte toplumu yönlendirir diye üniversiteler açıyoruz biz işte tasarlanıyor. İşte ihaleler yapılıyor. Her yere binaları dikiyoruz ama o binaları işlevi yerine getirtecek, o öğrencileri yetiştirecek akademik kadroyu kuramıyoruz. Bu sefer de böyle her yıl onlarca mezun veriyoruz, binlerce mezun veriyoruz ama piyasada onları kaldırabilecek ne bir ekonomi var ne bir iş yükü var. Doğal olarak da
farklı mesleklere yönelme oluyor.
Ve çalışan, iş bulan insanlar da o iş kaybını yani o işi kaybetmemek için mesleğinden de ödün veriyor. Bazıları hani hayata kişiliğinden bile evet. ödün veren insanlar var. Yani o hayat kaygısı olmasa belki o projelere girmeyecek, o projeleri yapmayacak, o kent suçlarını işlemeyecek ama yapıyor.
Bir şeyden örnek vereyim isim vermeden. Bir Adnan, teknik direktör Adnan Dinçer belgeselimiz vardı bizim çektiğimiz. İşte YouTube'da da izleyebilirler. Onun çekimleri sırasında bir görüşmeye gittik bir teknik adamla. Ama kendisinin yönettiği şantiyede biz o görüşmeyi yaptık. Yani şantiyeyi işte inşaat...
Teknik adam inşaat mı yapıyor diyor.
He, yani ama şey çok komikti. Yani o kendisiyle de onu konuştuk. Mesela ben mimar olarak onunla orada röportaj yapıp hani kamerayla, ses kayıt cihazıyla röportaja gidiyorum. O bir mimarla kendi yönettiği yani futbol adamı olarak yönettiği şantiyesinde benle konuşuyordu. Yani dedik ki yani artık gör ne hale gelmişiz meslek şeylerine. Herkes her şey iş içe girmiş. Röportajdan sonra da o bana bir fikir sordu. Ya dedi havuzu dedi buraya mı çektirelim, buraya mı yapalım diye. Yani o da dedi işte ben dedi seni işte başka hani televizyoncularla tanıştırabilirim falan filan muhabbeti dönmüştü. Yani artık o kadar iç içe geçmiş ki bu mevzu. Hani kimsenin kimseye ya bu bizim meslekte bu değilmiş, bu alaylı mı bilmem ne, artık onu diyecek bir halimiz bile kalmadı. Ya ben en iyi örneği orada gördüm.
Tabii ki canım artık o tamamen karma karışa bir vaziyet almış vaziyette. Bir de şey sıkıntısı da var şimdi hani bazı insanların da böyle bir mimar takıntısı hani var. Evet. İşte evimi mimara yaptırdım. Evimi evet. İşte mimar tasarlasın. İşte hadi oğlum bana işte yeni bir ev alıyorum. Alayım mı bu evi? Bak hani al abi diyorsun. İşte aldım evi. Hani biraz işte bir içini banyoyu değiştireyim. Ne yapayım hani? Şimdi ne yapayım diyorsun? Şimdi senin zevkini bilmem lazım ben. İşte içini tasarlayacak doneleri vermen lazım ki bana sen bir proje çizesin. Ya iki bir şey diyor şey yap. Çiz. Gönder bana. Hadi yarın elektrikçi girecek. Hadi yarın bilmem nece girecek. O tabii hiçbir çizdiğim proje yani onların tarzında evet. Farklı bir boyuta kazanıyor. Usta yine bildiğini okuyor.
Ustalar da zaten mimarlardan şikayetçi. Ben diyor burayı seramiği yaparım. Sen bana dersin diyor burayı 22 santim yap abi. Ben orayı nasıl 22 santim yapayım? Sen malzemeden anlamazsın diye. Onlar da mimarlara
saldırıyor. Bir de onu anlatmak öyle güç ki şimdi biz tamam mimarız ama şimdi sen de ben de uygulamadan belli bir süre uzak kaldık. Evet. Yani uygulamacı mimar değiliz evet. Şimdi. Nasıl az önce söyledik ya avukatların kimi işte boşanma konusunda uzmandır. Kimi
uzmanlık
işte,
alanlarımız evet, farklı.
Ticari alanda şeydir. İşte doktorların öyle kimisi çocuk doktordur. Evet. Kimisi işte
dahiliyecidir. Gözcü,
dahiliyeci evet. Şimdi bizim de kendimize yönelik öyle bir alanımız yok uygulamaya yönelik. Ama hani bunu böyle farklı ya abi ben uygulama yapmıyorum hani ya da abla uygulama yapmadım ben şimdi hani yapmak mı istemiyorsun başından mı atıyorsun evet. Beni? Şimdi yeri geliyor ki bazen aile bireylerine bile anlatmaktan bunu zorlanıyorsun.
Ben o yüzden artık şey diyorum hani bir şey mi yaptırmak istiyorsun ya da şey bana bir senaryo anlat. Yani sen o eve kaçta giriyorsun? Buraya bu evi ne amaçla kullanıyorsun? Çok mu rahatlamak istiyorsun yoksa akşamleyin müthiş böyle akustik güzel bir salonu olan bir yerde doya doya böyle bangır bangır film izlemek istiyorsun? Çocuğunla oynamak mı istiyorsun? Yani ne istiyorsun sen evde? O senaryoyu bir anlat. Bir, iki biz ona göre bir reçete oluşturalım. Yazalım şu şu şu isteniyor. Şu tarz koltuklarda kendini daha iyi hissediyor. Şu renkten hoşlanıyor. Biz de kendi bildiğimiz kadarıyla ona şey yapıp bir ortak bir yol bulmak gerekiyor. Yani mimarlıkta da tartışılan şeydir ya. Yani mimar başkasının parasıyla kendi egosunu tatmin edecek şekilde aslında insanların evini dizayn eder. Hani orada bıraksa kendi çok yaşar. Ama belki onun çizdiği şey işverene uygun değil. Ya da bununla ilgili çok tartışma var yurt dışında da. Yani mimar kendisine ait olmayan bir parayı kendi zevklerini kullanarak mı aslında başkalarına mekan yaratıyor var? Tabii. Yoksa birlikte mi ortak mı hareket ediyor? Hani bu tasarım aşamasında ya da tasarımı nerede dahil ediyor işvereni? Mesela bunlarla ilgili bizim doktora sürecinde de şeyler vardı. Yani bir mimar işvereni ya da işte proje çizeceği kişiyi ya da kurumu tasarımın neresine dahil etmedi? İlk aşamasında mı, konsept oluştururken mi, geliştirirken mi ya da kardeşim bitti sen benden işte mimar olarak bunu istedin ben de sana bunu çizdim. Yani bunun hepsinde ara süreçlerde farklılık var. Kişiyi nereye dahil ettin, onun fikirleri senin için ne kadar önemli ya da sen bundan ne kadar büyük bir sentez çıkartıp tam istenilen şeyi yapabiliyorsun. Yani bunlar da hala tartışılan konular.
O ince ayarı iyi tutturmak lazım. Onu meslektaşlarımız da eleştiriyoruz bizi o yönde. Yani fotokopi binalar çıkıyor. Birebir evet. Aynı projelerle karşılaşıyorsun hani.
Ya bu dediğim Ozar İççiler'de bile USB'den takıp tabii. Abi orada kalan dosyayı bana ver de ben oradan bir asansör çekirdeğini, bina çekirdeğini çıkartayım ona göre zaten bir proje yaparım diye.
Hatta bununla ilgili komik çok gördük yani. Ana anlatayım. Hatta bugün yaşadım bunu. Bir emlakçı abimiz bir proje göndermiş. Telefon açıyor ondan sonra da. Diyor ki sen ya da arkadaşların işte buna benzer bir şey yapabilir mi? İşte bir de Kazakistan'da.
Evet.
Abi Kazakistan'da diyorum ki Kazakistan'ın imar yönetmeliği işte imar kanununu Türkiye'de herhangi bir mimar yapamaz yani o tamam yurt dışında projeler üreten mimarlar
var.
Yapar bunları yapar ama hani herhangi bir mimar yapamaz onun olayı farklıdır çünkü İstanbul'daki imar kanunlarıyla işte Afyon'daki imar kanunları bile farklı.
Ki başka ülkelerde düşün nasıl bir durum.
Tabii yani İstanbul'un Kadıköy ilçesiyle Bakırköy ilçesindeki, Şişli ilçesindeki imar planları, yönetmelikleri bile farklı. Hani sen diyorsun ki ülkeler arası. Hani bu diyorum hani büyük bir şey. şeyde. Ya olur mu dedi, bir bak şey yap falan diye bir baktım. Hakikaten proje kimin projesiymiş şey yaptım. Emre Oralat'ın çıktı. Buna göre bir şeyler. Türkiye'nin en önemli, en büyük mimarlarından bir tanesi. Buna benzer bir şey diyor çıkacak diyor.
En azından sana çerçeveyi çizmiş. İstediği kullanılan malzemeler. Yani, hani bir şekilde anlarsın ne istendiğini. Yani,
teşekkür ederim. Emre Oralat'la yarışacak bir düzeye getirdim. Benim egom gerçekten okşanmış oldu ama biz dedim bunu şey yapalımız, iş yoğunluğumuz fazla.
Evet, az önceki örneğinden sonra projeyi de ben şimdi baktım ya, şimdi haberim oldu. Evet. Telefondan da baktım. Ona benzer bir şeyler çizeceksin artık.
Var mı Cem, hatta yardımcı olmak istersen sana yönlendireyim.
İşte yani bu şekilde, yani bu örnekten de yola çıkarak istenen şeyler bazen çok abartı düzeyde oluyor. Ya da ya bunun aynısını al şuraya da yap be kardeşim diye. Hani ya da aynısını al tip proje, aynı villalardan şu arsaya böyle bir yayalım diye. Hani puzzle gibi koyalım diye, tık tık tık tık domino taşı gibi. Yani mesela onlarda bile yani insanlara şeyi anlatamıyoruz bazen. Hani eğim her yerde, arazide aynı değil. Aynı tip projeyi bile oraya koyduğunda illa bir şekilde birinin daha bir değişik detay çizmen gerekiyor ki. Çünkü sonuçta aynı seviyede bir toprağı onu yapmıyorsun, yani öyle bir şey.
Ama
yok.
Olmaz o, Mehmet Beylerin ev çok güzel oldu, aynısını yapman lazım.
Ama burada tabii şeyden de, ya da şeyler çok güzel olur. Alt kat komşun ya da üst kat komşun size misafirliğe gelir, yani küçüklükten bahsediyorum. Hemen böyle şeye bakarlar. Ya aynı mutfak bunlarda ama bunlarda daha farklı tasarlanmış. Ya da biz üçlü koltuğu kenara koymuşuz. Sonuçta aynı bina planı ya, alt kat komşu ya da üst kat komşuyla. Hani onlar gelip bir şey analiz ederlerdi. Ya biz de mi televizyona burayı çeksek, buraya mı yapsak diye. Ben mimarlık hani okurken, eğitim alırken de şeydi. E tabii şimdi Cem çiziyordur onlarınki de. Yani o yüzden daha iyi, biz de aynı yere alalım diye. Hani şey olmaya başlamıştı böyle çevremizde.
Bu karşılaştırmanın hani ufak bir örnek vereyim, araya gireyim. Bahsettiğin olay birebir yaşanıyor. Hani böyle yukarıya komşuluğa gidiyorlar. Direkt incelemeye başlıyor. Diyor ki aşağıya, benim evde diyor burada diyor kolon vardı diyor aşağıda. Hani şeyde yok. Alt katta diyor yok, hani üstte şey var. Oo. Kolon vardı. Sonra geliyor eşini anlatıyor. Ya diyor böyle böyle kolon var mıydı aşağıda? Hakikaten diyorlar yoktu. Sonra işte belediyeye başvuruyorlar. Ya bir inceler misiniz projeyi falan diye. Adam bu salonla mutfağı birebir katmak için oradaki kolonu da kesmiş. Ve bina yıkıldı, biliyor musun? Allah'tan can kaybına neden olmadı ama.
Ama Rize'de de bir tane vardı ya, otoparkta yer açılsın diye. Yani üstteki kolonlar devam ediyor. Aşağıda asıl temele bağlanan, yani otoparktaki kolonlar kesilmişti bir apartmanda. Ama bak abi yıkılmadı ayakta diyor. Yani şey, onu bile savunuyorlardı. Ben bunu şeye bağlayacağım. Yani insanoğlu dediğim gibi işte ilk anonsta. Hani var olduğundan beri aslında mimarlık mesleği var. Sen o zaman onu anlamlandırsan da anlamlandırmasan da. Nasıl işte mağara resimleriyle aslında sanatkarlık var, yaratıcılık ruhu var. Ya da işte mağarada ya da o zamanki insanoğlunun yaşadığı doğal ortamında taşları vurarak yaptığı müzik varsa, davulculuk da öyle derler. Hani çok eski işte insanın varoluş dönemine denk gelir diye. E mimarlık da öyle. Sonuçta insanoğlu mağarada yaşamaya başladığı dönemden itibaren hani biz burada uyuyacağız. Avcılık yaptıktan sonra işte etleri bilmem neleri burada şuraya koyacağız. Burada ateş yakacağız. Resmen aslında bir düzen var, yani bu şey işte hani tarım düzenine geçildiğinde de bilmem ne, yani insanoğlunun var olduğu dönemden beri olduğu için zaten insanın kendi iç o beynindeki ya da DNA'larında var. Sonuçta herkes, yani milyonlarca evden bahsediyoruz tüm Türkiye, tüm dünya genelinde. Herkes sonuçta bunu bir mimara yaptırmıyor. Kendi karar veriyor. Ben buraya ikili koltuğumu koyayım, işte şu mağazadan gidip şunu alayım, şuranın ölçüsünü alayım diye. Sonuçta herkes aslında bu mesleği bir şekilde yapıyor. Hı-hı. Yapmaya da devam edecek. O yüzden işte karşılıklı birbirini anlamak lazım bu durumda. Hani işveren olarak ben ne yapmalıyım? Mimardan ne beklemeliyim? Sonucunda biz ne ortak bir ürün olarak ne elde etmeliyiz? Ama olay bu, burada bitiyor.
Bu verdiğin cümlenin örneğini bu pandemi döneminde yaşadık.
Evet.
Hani daha önceleri balkonlu evleri genellikle işte mimarları ya işte kapat, hani salonun içerisini al. Ya da ufak bir sigaralık alan bırak.
Tabii sigara içmek sağlığa zararlı.
Evet. Yani mutlaka.
Onları söyledim.
Ama genellikle balkon hep ölü alanlar olarak görüyordu toplum.
Ya da hemen salona dahil etme işte bir evet, hani, pimapenle.
Yani oraya işte kiler yapılıyordu çoğu yerlerde de. Arka taraftaysa balkonun kapat, işte kiler, yorganı, yastığı koy. İşte kışlıkları koyuyordun. Ama şimdi pandemi döneminde insanlar nefes alacak balkon aradı, cam aradı. Hani camları açıyorlar şimdi artık. Şimdi yeni gelen projelerde adam diyor ki ya bana balkon şeyimi arttır. Çünkü bir ders alındı artık.
Evet.
Ama bunun temel bir kuralı var. Hani mimarlığın matematiğinde ya da hukukunda. Bunun yazılımı açık. Mimar diyor ki oraya balkon koy. Yok yani işte gerek yok. Bizim o kitaplarımızın bile şeylerimizin şimdiki toplum yapısına göre değişmesi lazım.
Boş artık. Ver diyor. Ben diyor metrekareden zaten satıyorum evet, buraya diyor.
Balkonu oda yaparak sattılar mesela. Evet. Var birçok yerde öyle. 2+1 evlerin hepsi aslında 1+1.
Zaten o brüt ölçmelerle net ölçmeler zaten halen daha çözülmüş bir problem değil. Bazen şey yazarlar mesela 250 metrekare brüt, 80 metrekare net. Yani oradaki şey nereye kayboldu
bu
kardeşim?
Çok nasıl brüt aslında mesela. Mimarlığın şeyi metrekare hesabına evet. gitti. Metrekare hesabını doğru yapan insan iyi bir mimar. Hani hiç böyle işlevi, mekanın işlevi, işte cephesi.
Ya bize şeyleri nasıl yaparlardı?
Önemli değil. Ne kadar daha fazla kat, ne kadar fazla bina, ne kadar fazla daha bana böyle...
Kat ver, metrekare ver.
Metrekare veriyorsan o kadar iyi mimarsın.
Tabii biraz işte bunda mevzuatlar, şeyler hepsi etkin durumda. Ve şeyler de var yani bize nasıl öğretiyorlardı? İşte İstanbul'da hakim rüzgar yani kuzey rüzgarı. İşte oraya siz verin, eve ferah rüzgar girsin. İşte güneş şu açıyla geliyor İstanbul'a. Ona göre işte karşı katta diyelim 4 katlı bir bina varsa ona göre alacak şekilde o güneşin yansıyacağı şekilde ayarlayın. Binler bir çok detay anlatılırdı. Şimdi artık sadece mesela sen de görüyorsundur. Gelen işlerde sadece arsanın böyle A4'e çıktısı. Çevresinde yol mu var? Tarihi eser mi var? Kaldırım ne kadar? Burada araç mı geçiyor? O yolu kim kullanıyor? Öyle değil. Sadece A4 kağıda bir arsa. Benim diyor arazim bu. Dikdörtgenler
prizmi. Rüzgar hesabına gelene kadar adamlar hiçbir şeyi ele almıyor. Ama bunu bak kamu da yapıyor. Yani geçmişteki bu ortaya karışıkta yaptığımız programlarda defalarca eleştirdiğimiz konu kamu yapıları. Tip projeler yapılıyor. Ya. Ağrı'daki okul neyse evet. gelinip Mersin'e de aynı bina yapılıyor. Ya. Bir kere iklimleri birbirinden o kadar zıt ki.
Yani her şey aynı yaşam tarzı şeyler.
Aynı şeyi orada da bekliyorsun. Aynı işlerin oraya getirmesi.
Ya ben Urfa'ya, saçmalık. Urfa'ya 2+1 17 metrekareli salonu olan ama 7-8 çocuklu ailelerin yaşayacağı konutlar yapıldığını biliyorum. Yani uymuyor yani o insanlar işte mesela o tarz ülke, şehirlerde işte insanlar balkonda uyur. Yani çok hava sıcaktır. Öyle bir alışkanlık olmuş yani 100 yılların şeyi bu. Adam senden isteyecek yani o balkon yapmana diyecek ama sen 17 metrekare salon yaptığın yerde ya abi balkonun B'sini yapamazsın.
Balkonu da geçtin. Orada öyle bir geleneksel yapılar var ki mimarlık tarihimiz de evet. aslında bizim
kullanılan malzemeleri her şeyi.
Değerli, çok şeyli. Ama biz onların hepsini yıkıp böyle bir apartman dairesinde toplamaya öyle bayılıyoruz ki.
Öyle. İstersen daha fazla değişmeyelim. Yine zikzaklı bir konuşma evet. oldu. Yani tansiyonumuzun yükselip aşağı çekildi.
Mimari heyecanımızı ilk programımızda çıkartmış olduk.
Aynen. İstersen şimdilik son verelim bu bölümümüze.
Evet, dinleyicilerimizle de ilk defa buluşmuş olduk bu platformda, podcast mecrasında. Ana hattımızı da programımızın bir nevi de anlamışlardır dinleyicilerimizle. Umarız beğenmişlerdir. Keyifle önümüzdeki yolculuklarımızda eşlik etmeye devam ederler, bekleriz, etsinler.
O zaman görüşmek dileğiyle diyelim, hoşçakalın.
Hoşçakalın.